Ayrım 19. Kitapçı Mendel. Stefan Zweig. Sayfa 196. Çocuğumuz dün öldü. Sen onu hiç tanımadın. Hatta rastlantılarında bile bakışların bu henüz baharındaki hayata, küçük varlığa, senin olan varlığa şöyle bir değmedi. Çocuğum doğduktan sonra senden uzun bir süre gizledim kendimi. Sana karşı duyduğum özlemin şiddeti azalmıştı. Hatta sanırım seni daha az ihtirasla seviyordum. Çocuğum olduktan sonra sevgi yüzünden pek acı çekmiyordum. Seninle onun arasında ikiye bölünmek istemiyordum. Bu nedenle de kendimi sana, beni unutup mutlu yaşayan sana değil, bu çocuğa verdim. Ona gerekliydim, onu beslemem gerekiyordu. Onu öpüp seviyor, kucaklayabiliyordum. Sana karşı duyduğum tedirginliklerden kurtulmuş gibiydim. Alın yazımdan da. Senden farklı olan sen beni kurtarmıştı. Ancak duygularım arada sırada bir iç ezikliği ile beni evinin önüne sürüklüyordu. Yaptığım, vazgeçmediğim tek bir şey vardı. Doğum günlerinde sana bir demet beyaz gül yolluyordum. O ilk seviştiğimiz gecenin sabahı bana hediye ettiğim beyaz güllerden. Bu 10 hatta 11 yılda hiç sordun mu kendine bunları kim gönderiyor diye? Sana bu gülleri göndereni acaba anımsadın mı? Bunları bilemem, bilmek de istemem. Karanlık köşemden bunları sana uzatmak, yılda bir kez o saatin anısını canlandırmak bana yetiyordu. Sen onu, yavrucuğumuzu hiç tanımadın. Onu senden gizledim diye bugün kendimi suçluyorum. Çünkü sen onu sevecektin. Tanımadın onu. Usul bir sesle şarkılar söylerken gülümseyişini, sonra da kara gözlerini senin gözlerine benzeyen, kaldırıp üzerime bütün dünyaya aydınlık ve neşeli ışıklar döküverişini sen hiç görmedin. Ah o ne şen, ne sevimliydi. Senin bütün özelliklerin onda da vardı. Hızlı ve canlı hayal gücün onda yenilenmişti. Senin hayatla oynaman gibi o da saatlerce hoşnut bir şekilde oyun oynar dururdu. Sonra da kaşlarını çatıp ciddi ciddi kitaplarının önüne otururdu. Gittikçe daha çok sen oluyordu. Senin o ciddilik ve eğlence ikiliğin onda da gelişmeye başlıyordu. Sana benzedikçe daha çok seviyordum onu. Derslerinde çok başarılıydı. Fransızcayı küçük bir papağan gibi konuşuyordu. Bütün sınıfın en temiz defterleri onunkilerdi. Kara kadife giysileri ya da beyaz denizci ceketiyle ne kibar ne şirindi. Her bulunduğu yerde en kibar görünüşlü hep o idi. Beraber gittiğimiz Grado plajında kadınlar durup onun kumral saçlarını okşardı. Semring'de kızakla kayarken herkes başını ona çevirip hayranlıkla arkasından bakardı. Öyle şirin, öyle kibar ve cana yakındı ki. Geçen yıl başladığı Terizianum yatılı okulunda üniforması ve belindeki kılıçla 18. yüzyıl döneminde yaşamış soylu bir kişiyi andırıyordu. Şimdi ise zavallının sırtında bir gömlekten başka bir şey yok. Solgun dudakları ve birbirine kavuşmuş elleriyle oracıkta yatıyor. Fakat belki de sorarsın, çocuğu böyle varlık içinde, dilediğim gibi nasıl yetiştirebildim, ona üst tabakanın bu aydınlık ve neşeli yaşayışını nasıl sağlayabildim diye. Sevgilim, sana karanlıklar içinden sesleniyorum. Hiçbir utanç duymadan anlatacağım sana bunu. Sakın ürkme. Kendimi sattım. Sokak kızı, bir orospu olmadım fakat yine de kendimi sattım. Zengin dostlarım, varlıklı sevgililerim oldu. Önce ben onların peşinden gittim, sonra onlar benim peşimde koştular. Çünkü ben, bilmem bunu fark ettin mi, oldukça güzeldim. Kendimi sunduğum herkes benden hoşlandı. Hepsi de kendini bana borçlu hissetti, bana bağlandı, beni sevdi. Sen, sadece sen bunu yapmadın sevgilim. Kendimi sattığımı söyledim diye acaba şimdi beni hor görüyor musun? Hayır, biliyorum beni hor görmeyeceksin. Sen her şeyi anlarsın, anlayacaksın da. Bunu sadece senin için, senin öteki varlığın olan yavrun için yaptığımı anlayacaksın. Doğum kliniğindeki o saatlerde yoksulluğun korkunç yüzüyle tanışmıştım. Yoksul bir kişinin bu dünyada hep ayak altı edileceğini, hep çiğneneceğini, kurban edileceğini öğrenmiştim. Çocuğunun, o aydınlık ve güzel yavrunun çukurda, döküntüler arasında, dar sokakların bayağılığında, arka avluların ağır havasında büyüsün istemedim. Bembeyaz vücudu, yoksulluğun buruş buruş ve küflü çamaşırlarını giysin istemedim. Senin çocuğunun her şeyi olmalıydı. Yeryüzünün bütün zenginlikleri, bütün rahatlıkları onun olmalıydı. sana, senin hayatına yükselmeliydi. Bu nedenle salt bunun için kendimi sattım sevgilim. Bu bir fedakarlık değildi benim için. Onur ve ayıp denen şeylerin bir önemi yoktu. Sen, varlığımı sunmuş olduğum tek insan, beni sevmediğine göre vücudum umurumda değildi. Erkeklerin sevip okşamaları, hatta ihtirasları beni pek fazla duygulandırmıyordu. Karşılıksız bıraktığım sevgilerinde kendi alın yazımı bulduğum kişilere acıyordum kimi zaman. Tanıştıklarımın hepsi de bana iyi davrandı, hepsi beni şımarttı ve saygı gösterdiler bana. Aralarında yaşlıca dul bir kont vardı. Babasız çocuğumu, senin çocuğunu Teresianum'a yerleştirebilmek için kapı kapı dolaşmaktan ayaklarına kara su inmişti. Beni kızı gibi seviyordu. 3 kez evlenme teklif etmişti bana. Bugün bir kontes olabilirdim ben. Tirollerde bir masal sarayının hanımı olarak kaygısızca yaşayabilirdim. Çocuğunun da ona tapan bir babası olurdu. Ben de sessiz, kibar, iyi yürekli bir kocaya kavuşurdum. Fakat böyle yapmadım. O kadar çok ısrar etmesine karşın isteğini geri çevirmekle onu çok üzdüğümü bile bile. Belki de bir çılgınlıktı bu. Onu geri çevirmeseydim bugün şimdi sakin bir köşede ve çocuğum o sevgili varlığımda yanımda sessiz bir ömür sürerdim. Fakat senden saklayacak değilim. Kimseye bağlanmak istemiyordum. Kendimi senin için her an özgür tutmak istiyordum. İçimin derinliklerinde, benliğimin bilinmez köşelerinde hep o eski çocukluk rüyam yaşıyordu. Sen belki bir daha beni yanına çağıracaktın. 1 saat için bile olsa. İşte bu 1 saat için senin ilk seslenişine hemen koşabilmek için her şeyi geri çevirdim. Çocukluktan çıktığım günden bu yana bütün hayatım bir bekleyişten, senin arzularını bekleyişten başka neydi ki? Bu saat gerçekten de geldi. Fakat sen bilmiyorsun bunu, farkında da değilsin sevgilim. O an gelip çattığında da beni tanımadın, beni anlamadın. Sen beni hiç ama hiç mi hiç tanımadın. Daha önceleri de sana tiyatrolarda, konserlerde, praterde, sokakta rastlamıştım. Her defasında yüreğim titrerdi fakat sen beni görmeden geçip giderdin önümden. Öyle ya, dış görünüşümle çok değişmiştim. Ürkek kız çocuğu kadın olmuştu. Dedikleri gibi de güzel bir kadın. Pahalı giysilere bürünmüş, çevresinde hayranları olan bir kadın. Yatak odasının loş ışığında o ürkek genç kızın ben olduğumu nasıl bilebilirdin? Yanımdaki erkeklerden biri kimi zaman sana selam verirdi, sen de ona teşekkür ederken şöyle bir bana bakardın. Fakat bakışlarında değer veren, nazik ancak yine de tanımayan bir yabancılık, müthiş bir yabancılık vardı. Bir akşam, bugün bile çok iyi anımsıyorum, bu tanımazlıklar bana işkence olmaya başlamıştı. Operada, locada bir dostumla oturuyordum ve sen de yandaki locadaydın. Işıklar uvertürle sönmüştü, artık yüzünü seçemiyordum. Sadece soluğunu çok yakınımda hissediyordum, bir zamanlar olduğu gibi, o geceki gibi. 2 loca arasındaki bölmenin kadife kenarına elini dayamıştın, ince ve kibar elini. Eğilip bu yabancı, bu sevgili eli, sevgiyle sarılışını bir zamanlar hissetmiş olduğum, öpmek arzusuna müthiş bir şekilde kapılıverdim. Çevremde müzik dalgalanıyor, içimdeki arzu gittikçe ateşleniyor, dudaklarımı o sevgili ele öylesine çekiyordu ki, kendimi zorla tutmak, geri çekmem gerekiyordu. 1. perdeden sonra dostumdan rica ettim, gidelim dedim. Seni yanı başımdayken karanlıkta bu kadar uzak görmeye daha fazla dayanamamıştım. Fakat beklediğim saat bir daha geldi hayatıma. Hemen hemen tam 1 yıl oluyor. Doğum yıl dönümünün ertesi günüydü. Tuhaftır, saatler boyunca seni düşünmüştüm. Çünkü doğum gününü ben hep bir bayram gibi kutlardım. Daha sabah sabah sokağa çıkıp sana unuttuğun o saatin anısı olarak her yıl gönderdiğim beyaz gülleri almıştım. Öğleden sonra da oğlumla çıktım, onu Demel Pastanesi'ne götürdüm. Gece de tiyatroya gittik. Nedenini bilmese de bu güzel günü gizemli bir bayram günü olarak kutlayıp yaşamı boyunca bunu hatırlamasını istiyordum. O günlerdeki dostum Brünlü genç ve zengin bir fabrikatör idi. 2 yıldır birlikte yaşıyorduk. Bana tapıyor ve beni şımartıyordu. Ötekiler gibi o da benimle evlenmek istiyordu. Fakat onu da sanırım ondan öncekiler gibi nedensiz reddediyordum. O ise beni ve çocuğumu armağanlara boğuyordu. Biraz durgun ve kul köle olan iyi yürekli davranışlarıyla sevimli bir insandı. Bir akşam birlikte konsere gittik, neşeli insanlara rastladık, Ring Caddesi'ndeki bir lokantaya uğradık. Sonra keyifli bir sohbet sırasında bir dans salonuna, Tabarin'e gitmemizi istedim. Bu gibi yerler o zoraki ve içkili neşesiyle hiç hoşuma gitmezdi. Başka zaman olsa oraya gitmeye karşı çıkardım. Fakat bu kez nedense isteyen bendim ve nereden geldiğini kestiremediğim büyülü bir güç beni oraya sürüklüyordu. Dostum ve yanımızdaki neşeli insanlar bilinç dışı yapmış olduğum bu öneriyi hemen kabul ettiler. Orada beni olağanüstü bir şey bekliyormuş gibi anlatılması güç bir istek duyuyordum içimde. Gittik, şampanya içtik. O güne değin hiç hissetmediğim çılgınca, neredeyse acı veren bir neşeye kapılıverdim. İçtim, içtim, ucuz şarkılar söyledik hep birlikte. Dans edip gürültü yapmak, neşelenmek istiyordum. Fakat o anda yüreğime buz gibi ya da kızgın bir şey değmiş gibi irkildim. Yanımızdaki masada birkaç dostunla oturmuş, hayranlık ve arzu dolu bakışlarında, beni hep tedirgin etmiş olan bakışınla beni süzüyordun. 10 yıl sonra yine benliğinin o ihtiras dolu gücüyle bana bakıyordun. Titredim. Havaya kaldırmış olduğum bardak az kalsın elimden düşecekti. Bereket versin, masadakiler o anlık şaşkınlığımı fark etmediler. Kahkahaların ve müziğin uğultusunda göze batmadı. Bakışın gittikçe daha yakıcı oluyor ve beni her yanımdan ateşle sarıyordu. Bilemiyordum. Beni sonunda, en sonunda tanımış mıydın, yoksa yabancı bir kadın olarak mı arzuluyordun? Yüzüm ateşten yanıyordu. Masamdakilere dalgın yanıtlar veriyordum. Bakışınla beni nasıl şaşkına döndürdüğünü fark etmiş olmalıydın. Ötekilerin dikkatini çekmeden bir baş işareti yaptın bana. Bir saniye dışarıya hole çıkayım diye. Sonra hesabını ödedin, arkadaşlarınla vedalaştın ve salondan çıktın. Donuyordum, nöbetler içinde titriyor gibiydim. Artık yanımdakilere yanıt filan veremiyor, kaynayan kanıma söz geçiremiyordum. Bereket versin, tam o anda bir zenci çift topuklarını yere vurup tiz çığlıklarla tuhaf ve yeni bir dansa başladı. Herkes gözünü onlara dikmişti. Ben de bu andan yararlandım. Ayağa kalktım ve dostuma hemen döneceğimi söyleyip peşinden gittim. Holde vestiyerin önünde durmuş beni bekliyordun. Görünce gözlerin parladı. Gülümseyerek hızla yanıma geldin. Beni tanımamış olduğunu hemen anladım. Bir zamanların çocuğu ve genç kızı olan beni tanımamıştın. İlk defa tanışıyormuşuz gibi davrandın. İçtenlikle ''Bana da bir saat ayırabilir misiniz?'' diye sordun. Kendine güvenen davranışından beni bir geceliğine satın alınan kadınlardan biri sandığını hemen anladım. Sana ''Evet'' dedim. 10 yıldan uzun bir zaman önce akşam loşluğu çökmüş sokakta evet diyen o genç kızın titrek sesindeki doğal kabullenişi gibi. Sen hemen peki ne zaman buluşabiliriz diye sordun. Benim yanıtım ne zaman isterseniz oldu. Hiçbir utangaçlık duymamıştım. Bana biraz da şaşkınlıkla baktın. Bir zamanlar yine böyle çabucak evet deyişim karşısında duyduğun kuşku ile merak karışımı şaşkınlıkla. Önce biraz tereddüt ettin, sonra hemen sordun. Şimdi gelebilir misiniz diye sordun. Ben de evet dedim. Gidelim. Mantomu almak için vestiyere yürüdüm. Fakat birden aklıma geldi. Mantomun markası dostumun cebindeydi. Geri dönüp doğru dürüst bir neden göstermedikçe ondan markayı istemek olmazdı. Yıllardır özlediğim senden vazgeçmeye de o anda hiç razı değildim. Hiç duraklamadım. Tuvaletimin üstüne şalımı atıp sisli ve ıslak geceye doğru yürüdüm. Ne mantomu ne de beni 2 yıldır besleyen o iyi yürekli, şefkatli insanı dostları yanında sevgilisi bunca yıl sonra yabancı bir erkeğin ilk ıslığına koşuvermişti. Gülünç bir duruma soktuğumu düşündüm. Ah, dürüst bir dosta karşı yaptığım bu alçaklığı, bu nankörlüğü, bu rezilliği benliğimin derinliğinde duyuyordum. Budalaca davrandığımı ve çılgınlığımla iyi yürekli bir insanı ömür boyunca incittiğimi, hayatımı parçaladığımı da hissediyordum. Fakat dostluğun, benliğimin ne önemi vardı? Dudaklarını yine hissetmek, tatlı sözlerini yine işitmek sabırsızlığı yanında. Seni böylesine sevdim ben. Bunu sana şimdi söyleyebilirim. Her şeyi geçip gidip geçmişe karıştığına göre. Sanırım beni ölüm döşeğimden çağırmış olsaydın, ayağa kalkıp seninle gelmek gücünü yine bulurdum. Kapının önünde bir araba duruyordu. Binip evine gittik. Yine sesini işitiyor, şefkatli yakınlığını hissediyordum. Eskiden olduğu gibi uyuşmuş, çocuksu bir mutlulukla şaşkına dönmüştüm. 10 yıldan fazla bir zaman sonra o merdivenleri ilk kez tırmanışımı, geçmişle bugünü bir arada nasıl yaşadığımı, her şeyi de seni hissettiğimi sana anlatamayacağım. Hayır, hayır, anlatılmaz. Odanda pek az değişiklik vardı. Birkaç tablo, birkaç kitap, şurada burada yeni eşyalar. Her şey beni yine tanıdık bir halde karşıladı. Yazı masasındaki vazo duruyordu. Bir gün önce doğum gününde sana yollamış olduğum güller vardı içinde. Senin hiç de anımsamadığın, tanıyamadığın, hatta şu anda yanında seninle el ele ve dudak dudağa duran birisinin anısı olan güller. Çiçeklere özel bir ilgi göstermen hoşuma gitti. Benliğimin bir soluğu, sana karşı duyduğum sevginin bir nefesi vardı çevrende hiç değilse. Beni kollarına aldın. Yine yanında eşsiz bir gece boyunca seninle kaldım. Çıplak vücudumdan da tanımadın beni. Bir sevgiliyle satılık bir kadın arasında ihtirasının hiçbir fark gözetmediğini, kendi arzularına, varlığının bütün cömertliğiyle ve düşüncesizce bırakıverdiğini fark ettim. Bir gece lokalinden alıp getirdiğin bana, öylesine içten ve saygılı ama yine de tadını çıkararak davranıyordun ki, eski mutluluğumla sendeleyerek varlığındaki bu eşsiz ikiliği yine hissettim. Bir zamanlar o küçük kızı da bir beden ihtirası ile sana bağlamış olanı. Bir erkeğin sevgisinde hiçbir zaman böylesine kendini vermesine daha önce hiç şahit olmamıştım. Benliğinin derinliklerini unutarak böylesine ortaya döküldüğünü, parladığını görmemiştim. Fakat ben de kendimi unuttum. Karanlıkta senin yanında olan ben kimdim? Bir zamanların yanıp tutuşan çocuğu muydum ben? Yoksa senin yavrunun annesi mi ya da yabancı bir kadın mı? Ah, bu ihtiraslı gecede bana her şey öylesine aşina, yaşanmış, öylesine baş döndürücü ve yepyeni görünüyordu ki gece hiç bitmesin diye dua ediyordum. Fakat sabah oldu. Geç kalktık. Birlikte kahvaltı edelim dedim. Görünmeden iş yapan saygılı bir elin yemek odasında hazırladığı çayı beraberce içtik. Şuradan buradan konuştuk. Sen yine o her zamanki açıklığın, candan davranışlarınla benimle sohbet ettin. Saygısız konulardan kaçındın. Kim olduğumu da hiç merak etmedin. Ne adımı ne de oturduğum yeri sordun. Ben senin için yine bir serüvendim. Unutuluşun dumanlarında hiçbir iz bırakmadan kayboluverecek bir sıcak an, adı sana belirsiz bir şeydim. Çok uzaklara, Güney Afrika'ya birkaç aylığına yolculuk yapacağını anlattın. Mutluluğumun içinde titredim, kulaklarım uğuldamaya başladı. Geçti, bitti, unutulmalı. Dizlerine atılıp beni de al, beni de al yanına, al da kim olduğumu tanı, bunca yıl sonra anla diye haykırayım istedim. Fakat önünde öylesine ürkek, öylesine korkak ve zavallıydım ki sadece ne yazık diyebildim. Gülümseyerek baktım ve gerçekten üzüldün mü dedin. İşte o anda müthiş bir öfkeye kapılıverdim. Ayağa kalkıp seni uzun uzun süzdükten sonra sevdiğim erkek de her zaman yolculuklara çıkardı dedim ve gözünün içine bakarak seni baştan aşağı bir süzdüm. Titreyerek şimdi beni tanıyacak diye düşündüm. Kafam o anda allak bullaktı. Sen ise bana doğru gülümsedin ve her gidişin bir dönüşü vardır dedin, yatıştırmak ister gibi. Ben de geri dönülür ama o zaman da her şey unutulmuş olur dedim. Bunu sana söylerken olağanüstü ve heyecanlı davranmış olmalıydım. Çünkü sen de ayağa kalktın, hayretle sevgi dolu bir bakışla uzun uzun beni süzdün. Sonra omuzlarımdan tutup, iyi olan unutulmaz, seni unutmayacağım diye konuştun. Bunu söylerken bakışların içime saplandı. O anı hiç unutmamak istercesine, bu bakışlarının ruhuma saplanıp araştırdığını, işlediğini, bütün benliğimi kendine çektiğini hissedince gözlerindeki perde sonunda yırtıldı sandım. Beni tanıyacak, beni tanıyacak diye düşünürken bütün ruhumla titriyordum. Fakat sen beni tanımadın. Hayır, tanımadın beni. Sana o anda olduğu kadar başka hiçbir zaman yabancı gelmemiştim. Yoksa birkaç dakika sonra yaptığını hiç yapmazdın. Beni öptün, ihtirasla bir daha öptün. Karmakarışık olmuş saçlarımı düzeltmem gerekti. Aynaya gittim ve o anda aynada fark ettim. Manşonuma birkaç banknotu gizlice koyduğunu gördüm. Utanç ve dehşet içinde yere yığılacakmış gibi oldum. O anda nasıl bağırmadığımı, nasıl olup da yüzüne bir tokat atmadığımı bilemiyordum. Bana, seni genç kızlığımdan bu yana seven bana, çocuğunun annesine o gece için para ödüyordun. Senin gözünde Taber'in barın bir orospusuydum ben. O kadar. Ödemiştin. Karşılığımı ödemiştin. Beni unutmuş olman yetmiyordu. Bir de aşağılaman gerekiyordu. Eşyalarımı çabucak topladım. Uzaklaşmak, hemen gitmek istedim. Çok acı gelmişti. Şapkama uzandım. Masanın üstündeki vazonun yanındaydı. Beyaz güllü vazonun, benim güllerimin yanında. İşte o an müthiş, karşı konulmaz bir duyguya kapıldım. Anılarını canlandırmayı bir kez daha deneyeyim istedim. Beyaz güllerden birini bana verir misin dedim. Sen seve seve dedin ve hemen güllere uzandın. Bunun üzerine seni seven bir kadın vermiştir onları belki de dedim. Sen dalgın dalgın belki dedin. Bilemiyorum. Bana gönderdiler fakat kimden olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle de hoşuma gidiyor ya onlar. Yüzüne baktım ve belki de unutmuş olduğum bir kadından gelmiştir diye devam ettim. Hayretle bana baktın. Ben de seni dikkatle süzdüm. Bakışlarımda tanı beni, tanı beni artık diyen bir feryat vardı. Fakat gözlerin dostça ve hiçbir şeyin farkında olmayarak gülümsüyordu. Beni bir daha öptün. Beni tanımadın. Hızla kapıya doğru yürüdüm. Gözlerimin yaşardığını hissetmiştim ve beni bu durumda görmeni istemiyordum. Holde öyle hızla dışarı çıkmıştım ki az kalsın uşağın Johan'la çarpışıyorduk. Yaşlı adam ürkek kenara sıçradı ve bana kapıyı açtı. İşte bu bir saniyede iyi kulak ver, tam o anda yaşlı adamın bakışlarında bir ışık parıldayıverdiğini gördüm. Duyuyor musun? Bu bir saniyede. Yaşlı adam beni bu bir saniyede tanımıştı. Çocukluğumdan bu yana ilk kez gördüğü beni, önünde diz çöküp ellerini öpesim geldi. Beni aşağılamak için verdiğim banknotları manşonumdan çıkarıp ona uzattım. Yaşlı adam titredi ve dehşetle baktı bana. O anda senin bütün ömründe sezemediğinden daha çoğunu anlamıştı. Bütün insanlar, herkes beni şımarttı, bana iyi davrandı. Fakat sen, sadece sen unuttun beni. Yalnız sen. Evet, sen beni hiçbir zaman tanımadın. Çocuğun öldü. Çocuğumuz. Şimdi bu dünyada seveceğim hiç kimsem kalmadı, senden başka. Fakat sen benim için kimsin? Beni hiçbir zaman tanımayan, bir su birikintisinin önünden geçer gibi yanımdan geçen, bir taş parçasıymışım gibi üstüme basan, hep giden ve gidip beni bitmez tükenmez bekleyişlerle yüzüstü bırakan sen kimsin? Bir kez yanıldım seni, hep kaçıp gideni, çocuğunda alıkoydum sanmakla. Fakat o senin çocuğundu, acımasızca bir gecede beni bırakıp gitti, unuttu, dönüşü olmayan bir yolculuğa çıktı. Yine tek başınayım, her zamankinden daha yalnızım, hiçbir şey kalmadı elimde, ne senden ne de çocuğundan, ne bir söz, ne bir satır, ne de anılar. Birisi sana adımı söyleyecek olsa, sen bir yabancı adı duymuş gibi olursun. Senin için ölü olduktan sonra ne diye ölmeyeyim isteye isteye? Sen benden gittiğine göre ben neden senden uzaklaşmayayım? Hayır sevgilim, yine seni suçlamıyorum. Neşeli yuvanı yakınmalarımla doldurmak istemiyorum. Seni yine rahatsız ederim diye korkma sevgilim. Bağışla beni, bir kez daha içimi dökeyim dedim. Ölmüş yavrumun terk edilmiş ve yalnız yattığı şu anda. Son bir kez seninle konuşayım dedim. Şimdi yine karanlık köşeme döneceğim sessizce, senin yanında her zaman olduğum gibi. Fakat sen bu haykırışımı duymayacaksın yaşadığım şu anlarda. Bu vasiyetimi ancak ben ölünce duyacaksın. Seni herkesten çok sevmiş olan, senin hiçbir zaman tanımadığın, hep seni beklemiş olan ve senin hiçbir gün çağırmadığın bir insanın vasiyetini. O zaman beni çağıracaksın fakat ben ilk kez sana bağlı kalmayacağım, ölüyken sesini duymayacağım. Sana ne bir resim bırakıyorum ne de başka bir şey. Senin de bana bırakmadığın gibi beni hiçbir gün tanımayacaksın. Hayatta alın yazım böyleydi, ölümümde de böyle olsun. Son saatimde seni çağırmayacağım. Gidiyorum. Sen adımı ve kim olduğumu öğrenmeden ölümüm kolay oluyor. Çünkü sen bunu uzaklarda hissetmeyeceksin. Ölümüm sana acı verseydi bunu göze alamazdım. Daha fazla yazamayacağım. Kafamın içi öyle ağır ki her yanım acıyor. Ateşim de var. Sanırım hemen yatmam gerekiyor. Belki az sonra her şey bitmiş olacak. Alın yazım belki ilk defa iyi davranır da yavrumu alıp götürüşlerini görmem. Daha fazla yazmayacağım sevgilim. Hoşça kal. Sana yine de borçluyum. Her şeye rağmen. Son nefesime kadar da sana hep borçlu kalacağım. Rahatladım. Sana her şeyi söyledim. Seni ne kadar çok sevdiğimi şimdi biliyorsun. Hayır, sadece sezdin. Ama bu sevgi sana hiçbir zaman yük olmadı. Yokluğumu hissetmeyeceksin. Bununla avunuyorum. Güzel ve aydınlık yaşamında hiçbir değişiklik olmayacak. Ölümümle sana hiçbir kötülüğüm dokunmayacak. Bununla avunuyorum sevgilim. Fakat kim, kim gönderecek beyaz gülleri doğum günlerinde? Ah, o vazo boş kalacak. Yılda bir defa çevrende dolaşan soluğum da sönüp gidecek. Sevgilim, yalvarırım dinle beni. Senden ilk ve son olarak bir şey diliyorum. Benim hatırım için her doğum gününde tek bir gün bu insanın kendini düşüneceği. Beyaz güller alıp vazoya koy. Bunu yap sevgilim. Başkalarının yılda bir gün olsun, sevdikleri bir ölüye yaptıkları dinsel bir tören gibi. Senden başkasına güvenmiyorum. Seni seviyorum, sadece seninle yaşamımı sürdürmek istiyorum. Ah, yılda bir gün olsun, çok, çok sessiz olarak, yanında yaşadığım gibi. Yalvarırım sevgilim, senden ilk ve son dileğim bu. Teşekkür ederim sana. Seni seviyorum, seni seviyorum. Hoşça kal. Roman yazarı mektubu titreyen ellerinden bıraktı. Sonra uzun uzun düşündü. Anısında rastgele bir komşu çocuğu, bir genç kız, gece lokalinde bir kadın fakat belli belirsiz ve bulanık bir şekilde canlandı. Akan suyun dibindeki bir taşın titrek, biçimi belirsiz parıltısı gibi. Gölgeler yığılıp uzaklaştılar fakat bir resim olamadılar. Duyguların anısını hissediyordu fakat yine de bir şeyler anımsayamıyordu. Bütün bu yüzleri düşünde görmüş gibi oldu. Sık sık ve derinden derine. Fakat sadece düşünde. Birden bakışları masada karşısında duran vazoya ilişti. Boştu. Yıllardan beri ilk kez vazo doğum gününde boştu. Ürktü. Görünmez bir kapı açılıvermiş de soğuk bir hava akımı öteki dünyadan gelirmiş gibi odayı doldurmuştu. Ölümü ve ölümsüz sevgiyi hissetti. Ruhunun derinliklerinde bir çözülme oldu. Gözle görünmeyen bir kadını uzaklardan duyulan bir müzik gibi düşündü. 19. ayrımın sonu. Sayfa 206.